Ayrım 19.
Aynı yıl tutuklanan ve polisin kendisini takip etmekte olduğunun farkına varan Collins faaliyetlerini azaltır. İlk tutuklanmasında ağzını açmayan Collins, ilgisi olmayan bir başka eylemden sonra tekrar tutuklanır. Newry polis karakolu bombalanmış ve 9 polis öldürülmüştür. Antiterör kanunu gereği polis şüphelileri 7 gün sorgulayabilmektedir. Collins 5. güne kadar dayanır. Çözülmesinin ve itiraflarda bulunmasının nedeni itip kalkmalar, tehditler ve psikolojik işkence değildir. Dünyanın her tarafındaki binlerce eylemci Kuzey İrlanda polisinin uyguladığından daha acımasız işkenceler altında dayanıklılık testinden başarıyla geçmiştir. Collins'i bu duruma getiren zayıflığı, Cumhuriyetçi harekete olan inancını kaybetmiş olması ve ölümlerin getirdiği suçluluk duygusudur. Collins'in itirafları sonucu polis IRA hakkında bilmediklerini de öğrenir ve 50 tutuklama yapar. Polis için geriye kalan Collins'i şahit olarak mahkemeye çıkarmak ve IRA'ya ölümcül bir darbe vurmaktır. Mahkemeden önce IRA Collins'e bir mesaj gönderir. İtiraflarını reddederse affedilecektir. Collins, karısının bile kendisine cephe almasından sonra işkence altında alındığını iddia ederek itiraflarını reddeder. Mahkeme delil yetersizliğinden hem Collins'i hem de onun ele verdiği tutukluları serbest bırakır. IRA, Collins'e yazılı bir uyarı göndererek 7 gün içinde Kuzey İrlanda'yı terk etmesini ister. Collins, hayatının geri kalan bölümünü sürgünde korku içinde geçirecek olmasına rağmen, silahlı mücadelenin yanlışlığı konusunda bir kampanyaya başlar. 1995'te bir TV programında IRA içindeki hayatını ve itiraflarını anlatır. 1997'de ise yazdığı bir kitapta Öldüren Öfke, İran'ın politik alanda dar görüşlü, askeri alanda örgütsüz ve beceriksiz olduğunu iddia eder. Collins aynı kitapta tüyler ürpertici bir hikaye anlatır. 1977'de bir grup IRA sempatizanının eline düşen bir SAS yüzbaşısı öldürülmüş ve cesedi yıllarca bulunamamıştır. Collins, cesedin yok edilebilmesi için bir et kıyma imalathanesinde kıyıldığını yazar. Kitabın piyasaya çıkmasıyla IRA Collins'e verilmiş affı kaldırır. Önce arabası yakılır, sonra da bir arabanın altında kalır. Collins artık bıçağın ucunda yaşamaktadır ve birçok itirafçı gibi tek dostu TV programcıları ve gazeteciler olacaktır. IRA'ya Collins'den daha fazla zarar verecek olan kişi ise IRA'ya polis ajanlığı ve ihbarcılık yapmak amacıyla sokulmuş olan Martin McGarland'dır. Batı Belfast'ın Katolik mahallelerinde doğup okula gitme ya da iş bulma şansı olmayan binlerce gençten biridir. Hırsızlıktan zam koklamaya kadar bir sıra yasa dışı faaliyete karıştıktan sonra polis ajanlığına soyunur. Başlangıcı ilginçtir. Başkalarının çaldığı malları satıp komisyon alarak yaşamını sürdürürken bir polis memurundan ehliyet alabilmesi için yardım önerisi gelir. Torpil bulmak amacıyla gönderildiği yerde ise gizli servis onu beklemektedir. 40 sterlin karşılığı polis için çalışmayı kabul eder. Görevi basittir. Gezip dolaştığı yerlerde gözüne çarpan cumhuriyetçi eylemcileri ihbar etmek. Kendisine Carol Cod ismi verilir ve kısa zamanda ücreti haftada 100 sterline çıkartılır. Polis ajanı olarak geçireceği 4 yıllık meslek hayatında bu ücret ayda 3000 sterlin gibi astronomik bir rakama ulaşacaktır. Kendisi ise neden ajan olduğunu şöyle açıklar. Kendimi önemli biri olarak, gerçek bir erkek olarak görmemi sağladılar. Bunun yanı sıra İran'ın hırsızlık yapan, uyuşturucu kullanan gençleri bacaklarına kurşun sıkarak cezalandırmasına da çok içerlemektedir. 1989'da İRA'ya girmeyi başarır. Habercilik, bilgi toplama ve silah saklama gibi eylemlerden sonra yeni kurulan bir İRA hücresine alınır. Öte yandan İran'ın istihbarat şubesinin lideriyle dostluk ilişkileri kurar. Polise aktardığı bilgilerle İran'ın birçok eylemi başarısızlıkla sonuçlanacaktır. 1997'de deşifre olduktan sonra yazacağı bir kitaba 50 Ölü Yürüyor adını verecektir. Yaptığı ihbarlarla 50 güvenlik görevlisinin hayatını kurtardığını iddia eder. karıştığı her eylemin fiyasko ile sonuçlanması ve diğer IRA üyelerinin tersine cebinde devamlı bol parası olması maskesinin düşmesine neden olur. İran'ın sorgulama ekibinin elinden kurtulmak için bir binanın 3. katındaki örgüt evinden baş aşağı atlamak zorunda kalacaktır. Ölümden kurtulur. Emeklilik ikramiyesi 90 bin sterlin ve yeni bir kimliktir. Ne var ki İngiltere'nin Newcastle kentinde hızlı araba kullanmaktan mahkemeye verildiğinde, Carol'ın geçmişini bilmeyen savcılık, onun sahte kimlik kullandığı şüphesine kapılıp araştırma yapınca, Carol bir kez daha deşifre olur. Sonuç yeni bir kimlik ve yeni bir kenttir. Bu hayata dayanamayan karısı ve çocukları İrlanda'ya geri dönerler. İhbarcı Carol da itirafçı Collins gibi yalnızlığın pençesinden kurtulamayacaktır. Enniskillen faciası. İra 1990'lı yıllara ajan ve ihbarcılarla delik deşik olmuş bir örgüt yapısıyla yaklaşmasına rağmen hücre sistemi sayesinde varlığını korur ve eylemlerine devam eder. 1986-96 yılları arasında sokaklarda, barlarda, evlerde, polis karakollarında ve askeri üslerde girişilen eylemlerde 200 güvenlik görevlisi, 50 kralcı ve 200 ihbarcı ajan öldürülecektir. Bunların yanı sıra IRA kendisine yeni bir hedef daha seçer. Polise ve askere mal satan ya da onlara iş yapan siviller. Polislere petrol veren petrol istasyonları bile uyarılır. Asıl amaç sınırda ve Katolik mahallelerde inşa edilen ya da geliştirilen karakollarda ve gözetleme kulelerinde çalışan işçileri yıldırmaktır. İRA aynı yıllar içinde bu binaların 100'den fazlasına saldırmış ve 33 tanesini yerle bir etmeyi başarmıştır. Fakat Kuzey İrlanda ve Savunma Bakanlıklarının artırılan bütçeleriyle inşaatlar devam etmektedir. İRA 1985'te yayınladığı bir bildiriyle polise ve askere çalışan inşaatçıları paralı askerler olarak tanımlar ve uyarısını ciddiye almayan firmalara ve işçilere saldırmaya başlar. Yukarıdaki dönem içinde 30'u aşkın sivil bu nedenle öldürülür. İran'ın taktiği orduyu ve polisi kendi kaynaklarını kullanmaya zorlar. Karakollar ve üsler tuvalet kağıdından çimentoya kadar bütün ihtiyaçlarını kendi lojistik kaynaklarından sağlamaya başlar. Bazı üsler çöplerini bile helikopterlerle göndermek zorunda kalacaktır. İnşaat işçisi bulmaktaki güçlüğü çözmek içinse işçi ücretleri 4 kat arttırılır. İran'ın tehditlerine aldırış etmeyen inşaat işçileri haftada 800 sterlin kazanma imkanı bulurlar. İran'ın sivillere saldırmayı meşru kılan bu taktiği, bazı IRA hücrelerinin çığırından çıkıp ölüm makinalarına dönüşmesine neden olur. West Farmanak'ta kurbanlarına onlarca mermi sıkan ve her eylemden sonra vahşi hayvanlar gibi çığlık atarak zafer kutlamaları yapan İralılar vardır. Ordu konseyi eylemlerin durma pahasına da olsa bu hücreyi dağıtacaktır. Yine bu dönemde eski bir hedefe dönüş yapılır. Almanya ve Belçika'da konuşlandırılmış Kraliyet Ordusu'nun ve Hava Kuvvetleri'nin görevlileri ve binaları. İngiliz ordusunun Kuzey İrlanda'da konuşlanmış bir birliği yoktur. Dünyanın dört bir tarafındaki birlikler nöbetleşe ve birkaç aylığına adaya gönderilmektedir. İran'ın Avrupa'daki İngiliz askerlerine saldırısının nedenlerini 14 Şubat 1980 tarihli Cumhuriyetçi Haber şöyle açıklar. Kuzey İrlanda'daki turlarını bitirip pis işlerini arkada bırakarak dinlenebileceklerini sanıyorlar. Bir dahaki tura kadar İrlanda'yı unutacaklarını sanıyorlar. Bizim amacımız İrlanda'yı devamlı onlara hatırlatmak ve geri dönmemeleri için bir şey yapmaya zorlamaktır. Bunun yanı sıra yurt dışı saldırılar prestij getirir ve savaşa uluslararası boyut kazandırır. İngiliz hükümeti kuzeydeki savaşın üstünü örtmede başarılıdır. Biz İrlanda'yı dünyanın her tarafında haber başlığı yapmış bulunuyoruz. Saldırılar Mart 87'de Almanya'nın Ren bölgesindeki ordu karargahının bombalanmasıyla başlar. Doğu blokundan gelecek saldırılara karşı NATO'nun Almanya sınırını savunmak üzere orada üstlenmiş olan İngiliz ordusu ufak bir gerilla ordusuna karşı kendini savunamamıştır. Mayıs'ta 3 havacı öldürülür, 3'ü de ağır yaralanır. 1990'a kadar onun üzerinde eylem gerçekleştirilir. Haziran 90'da bir albayın öldürülmesiyle saldırılar son bulur. IRA, Avrupa'daki başarılı eylemlerinin başladığı yıl, Kuzey İrlanda'da da ağır kayıplar verir. Bir polis karakolunu basmaya hazırlanan 8 üst rütbeli ve tecrübeli eylemci, karşılarında bir SAS pususu bulacaklar ve delik deşik edileceklerdir. Bunlardan 3'ü teslim olmalarına rağmen olay yerinde infaz edileceklerdir. Yıllar sonra gazeteci Peter Taylor yazacağı bir kitapta öldürülenlerin arasında bir polis ajanının da olduğundan bahseder. Bütün ajanlar Carol kadar şanslı değildirler. Bundan daha da önemlisi propaganda cephesinde verilen kayıptır. Enniskillen şehrinde yapılacak olan şehitleri anma gününde askeri bandoyu havaya uçurmak için yerleştirilmiş bir bomba zamansız patlayacak ve 11 sivili öldürecektir. Olay yıllar önce Manchester ve Birmingham patlamaları gibi IRA'nın prestijini ve dostlarını kaybetmesine neden olur. IRA, bombanın zamansız patladığını açıklayan yalan bir beyanatta bulunur. Uzaktan komuta ile patlatılmak üzere hazırlanmış bombanın, askerlerin kullandığı arama cihazlarından gelen elektronik uyarılarla zamansız patladığı iddia edilir. Gerçekse 1994'ten sonraki ateşkeste itiraf edilecektir. Bomba saatlidir. Eylemi hazırlayan hücre sivillerin de ölebileceğini hesaba katmamıştır bile. Bu hücre olaydan sonra IRA Ordu Konseyi tarafından dağıtılmış fakat olay İngiliz propaganda makinesinin eline ideal bir malzeme sağlamıştır. Enniskillen faciasını Libya'dan gelen son parti silahların yakalanması izler ve hem Londra hem de Dublin IRA'yı çökertmeye yönelik yeni bir harekat için kaynaklarını zorlarlar. Dublin, 7 bin asker ve polisin katıldığı bir operasyonla sınır civarındaki 50 bin evde arama tarama yapar. 40 kadar kaçak IRA'lı yakalanır ve 5 adet yeraltı hangarı ortaya çıkarılır. Gelişmelere cevap vermeye çalışan IRA'nın ilk eylemi başarısızlık ve ölümle sonuçlanır. İngiliz kolonisi Gibraltar'da bir tören kıtasını ve bandoyu havaya uçurmayı planlayan bir IRA timi, hem İngiliz ve hem de İspanyol polisi tarafından takip edildiklerinin farkına varmadan İspanya üzerinden Gibraltar'a girerler. Bombanın izini kaybeden takipçiler eylemi önlemenin en kolay yolunu seçerler. Özel olarak getirilen bir SAS timi silahsız ve teslim olmaya hazır IRA ekibini sokak ortasında infaz eder. Bomba 2 gün sonra İspanya'nın Marbella şehrinde bulunacaktır. Bu infaz IRA'nın üst düzey görevlisi ve oldukça tecrübeli 3 elemanının hayatına mal olmuştur. Fakat propaganda cephesinde Londra'nın aleyhine çalışacaktır. Olayın görgü tanıkları 3 IRA'lının teslim oldukları halde öldürüldüklerini ifade ederler. Daha sonraki yıllarda yapılacak bir TV programında olay baştan sona analiz edilir ve yargısız infazın bir devlet politikasına dönüştüğü ima edilir. Polis şefi Phoenix, 1990 yılı civarında baskı altındaki hükümetin SAS timlerinin kullanılmasını engellediğinden şikayet eder. Öldürülenlerin aileleri olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürür. Mahkeme Eylül 95'te yargısız infazı ve Londra'yı kınayan bir karar çıkaracaktır. 3 İralı'nın cenaze töreni ise inanılmaz gelişmeler getirir. Cumhuriyetçi şehitlerin gömüldüğü Belfast'ın Milltown mezarlığındaki törene katılan kalabalığa kralcı bir silahlı, tabanca ve el bombalarıyla saldırıp 3 kişiyi öldürür. 3 gün sonra bu saldırıda ölenlerin cenazeleri mezarlığa götürülürken bir başka ölümcül olay daha yaşanır. İzinli 2 askerin bulunduğu bir oto yanlışlıkla cenaze kortejinin önüne çıkar. Öfke ve intikam hisleriyle dolu cumhuriyetçiler 2 askeri televizyon kameraları önünde linç ederek öldürürler. Birçok TV kanalının değişik açılardan görüntülediği olay dünyaya Belfast'taki nefret ve kinin boyutlarını gösterir. Takip eden eylemler kayıplara rağmen İran'ın gücünün tükenmediğini gösterir. Haziran'da bir askeri otobüs bombalanıp 6 asker öldürülür. Hemen arkasından bir helikopter düşürülür. 1989 Eylül'ünde ise İngiltere'de Kent şehrindeki Deniz Kuvvetleri Mızıka Okulu'na yerleştirilen bir bombayla 10 kişi öldürülür. 90'lı yıllarda ise İRA büyük patlamaların peşindedir. Mayınlar ve bubi tuzaklarıyla askerlere ve polislere saldırılar devam ederken, Kuzey İrlanda'nın kent merkezlerinde yüzlerce binaya hasar verecek patlamalar gerçekleştirilir. Temmuz 90'da Konservatif Partili bir milletvekili arabasıyla havaya uçurulur. 1991'de ise akıllara durgunluk veren bir eylem yapılır. Başbakanlık konutuna havan topuyla saldırılır. Hem de Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı bir anda. Başbakan Major ve bakanları Saddam'ın Kuveyt'i işgaliyle doğan bunalımı ve Saddam'a karşı girişilecek askeri harekatı görüşürken birdenbire konutun bahçesine düşen havan mermileri Bakanlar Kurulu'na krallığın sınırları içinde bir başka savaşın sürmekte olduğunu hatırlatır. Kasasına elle yapılmış 3 havan topu yerleştirilmiş bir kamyonet, konuta yakın bir yerde bırakılmış ve şoförü takip eden bir motosiklete atlayıp uzaklaşmıştır. 5 dakika sonra patlayan mermiler, İRA'yı Brighton bombasından sonra bir kez daha başbakanı ve bakanlar kurulunu toptan imha etmeye yaklaştırmıştır. Şans eseri kimse ölmez ve Bakanlar Kurulu toplantısına Doğu blokundan gelecek nükleer saldırılara karşı özel olarak hazırlanmış bir yeraltı hangarında devam edilir. Havanlı saldırı yalnızca İran'ın cüretkarlığını değil, teknik kapasitesinin yüksekliğini de gösterir. Bahçeye düşen ve patlamayan bir bombayı konuttan aldığı bir somun anahtarıyla etkisiz hale getiren Antiterör Şubesi'nin Patlayıcılar Dairesi'nin başı, İran'ın teknik gücüne hayran kalır. Gözükmeyen bir hedefe 240 metre mesafeden saldırıldığı düşünülürse oldukça iyi bir nişanlamadır. Teknik olarak oldukça başarılıdır. Silahlı nöbetçilerle dolu bir bölgede aracı bir dakikadan kısa bir süre içinde park etmek zorundaydılar. Eğer 5 ya da 10 derece oynatmış olsalardı bombalar konutun içine düşecekti. 1992'de Belfast, Donegal, Lurgan ve Bangor gibi Kuzey İrlanda merkezlerinde her biri 500 kilo civarında patlayıcı maddeler meydanları ve alışveriş merkezlerini yerle bir eder. Belfast'ın adli tıp merkezi ve laboratuvarı havaya uçurulur. Manchester'ın bir alışveriş merkezi bir yangın bombasıyla yakılır. Bu yıla damgasını vuracak eylem, dünya kapitalizminin finans merkezi durumundaki Londra'nın City bölgesine yapılan saldırıdır. City, ekonomik savaş alanında İngiltere'nin amiral gemisidir. Dünyadaki para ticaretinin 1/3'ü City'de dönmektedir. Thatcherizm, her ne kadar İngiliz imalat sanayini öldürüp verimlilik ve rekabette Şili'nin ve Tayvan'ın gerisine düşürdüyse de, Londra'yı New York, Tokyo, Hong Kong ve Frankfurt gibi finans merkezlerinin üzerine çıkarmıştır. İRA finans cephesinin galibi City'nin krallığın yumuşak karnı olduğunu buraya yaptığı bir saldırıyla fark eder. Başbakan Major genel seçimleri kazanıp koltuğunu korumanın kutlamalarını yaparken Baltic Exchange binasında o zamana kadar görülmemiş bir patlama olur. Londralıların ve turistlerin günlerce gidip hayretle izleyeceği tahribatın mali faturası 700 milyon sterlindir. Hasar o kadar büyüktür ki patlamada hayatını kaybeden 3 kişi gazetelerin aklına gelen son konu olur. Çevrede bir araya sıkıştırılmış gökdelenler patlamanın tesirini arttırmıştır. Baltic Exchange dünyadaki ikinci el gemi ticaretinin yapıldığı bir merkezdir. Patlama birçok kişiye City adı verilen bu bölgede kapitalist ekonominin neler yaptığı konusunda bir fikir verecektir. Thatcherizm, madencilik, motorlu araçlar, gemi inşa ve elektronik gibi geleneksel sektörleri öldürüp binlerce işçiyi maden fabrika ve tersane kapılarına koymuştur. Buna karşılık bankacılık, sigortacılık ve mali hizmetler sektörlerini destekleyip yönetiminin devamlılığını sağlayacak orta sınıfı güçlendirmiştir. Bununla birlikte City'ye yapılan saldırı bu sınıfı rahatsız etmiş ve yıllar önce çatışmalar nedeniyle sermayenin Beyrut'u terk etmesi gibi Londra'nın da terk edilme ihtimalini akla getirmiştir. Baltic Exchange'deki patlama nedeniyle hükümetin ödemek zorunda kaldığı tazminat, Kuzey İrlanda'da 23 yıldır ödenen tazminatların toplamından fazladır. İRA bu kez krallığı can evinden vurmuştur. 1993 yılı ise Kuzey İrlanda'nın şehir merkezlerine ve İngiltere'nin Oxford, Reading ve Basingstoke şehirlerindeki patlamaları getirir. Nisan'da hedef yine City'dir. Bishopgate Caddesi'ndeki patlama 1 milyar sterlinin üzerinde hasara yol açar. 26 katını Hong Kong ve Şanghay Bankası'nın kullandığı bir gökdelen paramparça olur. Böylesine iyi planlanmış, başarılı ve ses getirici eylemlerin yanı sıra, İRA hücreleri kötü planlanmış ya da iyi eğitim almamış gönüllüleri tarafından girişilen eylemler nedeniyle utandırıcı başarısızlıklara da konu olmaktadır. Bunun en iyi örneği Şubat 1992'de Fermanagh'da girişilen bir eylemdir. İRA'yı iyi inceleyen yazarlardan Kevin Tullis, Rebel Hearts, Journeys Within the IRA's Soul, Asi Kalpler İRA'nın Ruhunda Gezintiler isimli kitabında bu olaya da değinir. Hedef bir belediyenin sağlık dairesinde çalışan fakat aynı zamanda da bölgede kalıcı olarak konuşlanmış tek askeri birlik olan Ulster Defence Regiment'ta, UDR, görevli olan Eric Glass'tır. UDR tamamıyla protestanlardan oluşan, askerlerini belirli aralıklarla ya da gerektiği zaman göreve çağıran bölgesel, territorial bir birliktir. Bu birliğe ait askerler öteden beri İran'ın hedefidir. İçlerinde Joe McManus'un da olduğu bir IRA timi bölgedeki bir çiftçiyi esir alarak silah zoruyla belediyeye telefon ettirir. Çiftçi köpeğinin saldırganlaştığını bu yüzden alınıp götürülmesini ister. Hedef hakkında iyi bilgi toplamış olan İran'ın istihbarat şubesi Glass'ın o gün görevli olduğunu bilmektedir. Glass çağrıldığı çiftliğe kamyonetiyle gelir. UDR içindeki diğer meslektaşları gibi silahını devamlı yanında taşımaktadır. İRA timi iki Kalaşnikov ve iki tabanca ile donatılmıştır. Kamyonet durur durmaz ortaya çıkıp "İRA, kamyondan dışarı çık!" diye bağırırlar. Glass pusuya düşürüldüğünü anlar. Kamyonetin kapısını açıp dışarıya çıkarken silahını eline alır. Aynı anda en yakındaki İralı ön pencereye ateş açar. Glass kendi silahıyla cevap verir. Diğer bir İralı kamyonetin kapısını açıp uzun namlulu silahıyla ateş etmeye çalışır. Bunun imkansızlığı açıktır. Glass kapıyı dışarı doğru itip atlar, ön tekerlekle kapı arasında siper alır ve arkasındaki açık bölgeye ateş açar. Olaydan sonra kamyonetin ön tarafında Kalaşnikovlar tarafından açılan 13 mermi deliği bulunacaktır. Hiçbirisi hedefi bulmaz. Glass aracın çevresinden dolanıp öbür kapıya yönelir ve paltosunun cebinden yeni bir şarjör almaya çalışır. Hedef apaçık ortadadır, silahında mermi yoktur. İRA timi panik içinde otomatik silahlarla aracı tarar ve kaçar. Glass bacağından 7 kere isabet almasına rağmen bu mermi yağmurundan canlı olarak kurtulur.